Ayrım 11. Nermin Bezmen, Sırça Tuzak. Sayfa 142. Meşhum Gece. O pazartesi günü ailenin tüm fertleri benzer görünse de birbirinden ayrı dünyalarında kendilerine ait telaşla günü geçirmekteydi. Berke Manisa'ya varır varmaz Amerika'dan gelmiş kendisini bekleyen montörlerle toplantıya oturmuştu. Yeni alınmış olan Easy Open hattının derhal kurulması gerekiyordu. Orta Doğu ülkelerinin artan konserve kutusu talebi karşısında Doğu Anadolu projesinin hızla hazırlığına rağmen mevcut tesislerin de süratle geliştirilmesi gerekmişti. Ve bütün yorgunluğa rağmen her şey yolunda gittiği için Berke büyük bir motivasyonla ve heyecanla çalışmaktaydı. Amber'in ofisteki işlerini toparlayıp işçi ailelerine ayırdığı öğleden sonrasını onları ziyaret ederek ve muhtelif ihtiyaçları için çareler aramak üzere görüşmelerle geçirdi. Astaş bünyesinde gerek çalışan gerekse bir çalışanın karısı, kızı, herkes Amber'inin ilgi ve uğraş alanına giriyordu. Eğitimleri, sağlıkları, doğum kontrolleri, çocuk yetiştirmeleri konusunda gerekli tüm desteği ve sağlayabildiği imkanları seferber etmekten büyük mutluluk duyuyordu. Ayrıca şirketin bünyesinde işçilere ekonomik alışveriş imkanı sağlamak üzere kurulan mağazalar zincirinin yönetimini ve şirket orkestrasının tanıtım görevini de üstlenmişti. Şirket dışında tamamen kendi öngörüsüyle başlattığı, kocasının desteği ve kendisi gibi inanan birkaç kişinin çabalarıyla kurduğu Yaşam Hakkı Vakfı oldukça zamanını alan diğer bir uğraşıydı. Evlerinde şiddet gören çocukların korunma çareleri, fiziksel ve psikolojik tedavileri, ebeveynlerinin eğitilmesi amaçlı uzman psikolog, pedagog, doktorlar, eğitmenler ve bir avukat grubu tarafından sıkı bir çalışma yürütülmekteydi. Diğer taraftan sadece Berke'nin asistanlığını yapmak başlı başına bir işti. Zira ona asistanlık mesainin bitmesiyle bitmiyordu. Berke'nin birçok zaman yöneticileriyle evde devam eden toplantılarının takibinin yanı sıra sabah duştan çıktığında, akşam davete giderken ne giyeceği, vitaminlerini ne zaman alacağı gibi konuların hepsi Amber'inin sorumluluğundaydı. Bunlar kendi arzusuyla üstlendiği ve sonra üstüne kalan işlerdi. Ama genç kadın bütün bu koşuşturmadan hiç yorgunluk duymuyor, tam aksine adrenalini yükseliyordu. Keyifli veya zorunlu, girdiği her işte kendini eğitmek ve en mükemmelini yapmak onun prensibiydi. Onun için henüz 21 yaşında yeni üniversite mezunu iken hem iş hem evlilik hem ardı ardına iki çocuk ve yoğun bir sosyal hayatın sorumluluklarıyla başa çıkabilmişti. Anneliği çok genç yaşta tatmış olmasına rağmen işine ve işine gösterdiği alakayı eksiltmeden onun da tadını çıkarmayı bilmişti. Her iki bebeğinin doğum anına kadar çalışmayı sürdürmüştü. İlkinde evdeki bir iş yemeğinin bulaşıklarını yıkarken sancısı tutmuş, saatine bakarak aralıklarına göre mutfak temizliğini hızlandırmış ve çantasını alıp salonda hararetli bir toplantıda olan kocasına "Haydi ben hazırım, gidiyoruz." demişti. Oğlunun dünyaya gelişini ise bir iş davetinde yemekten sonra kocasıyla yaptıkları rock and roll sırasında hissetmiş, dans bitince arabanın arkasındaki hazır çantayla doğru hastanenin yolunu tutmuşlardı. Amber'in hayatına yük binip programı kaotik bir hal aldıkça onu düzenleme ve her şeyi kendine ait yere koyma heyecanıyla enerji bulup yaşayanlardandı. İç huzuru ve kendine inancı öylesine güvenle perçinlenmişti ki hayatın getirdiği çalkantıları, kargaşayı nasılsa kazanacağı bir mücadele gibi kabullenirdi. Hiçbir gün kimse onu bedbin, yorgun, şikayetçi görmezdi. Tam aksine hangisini ne zamana sıkıştırdığı anlaşılmayan yığınla görevinin arasında sakin, keyifli, hayat dolu ve zarif yaklaşımıyla çevresine huzur verir, onunla konuşanın adeta yorgunluğunu, sıkıntısını alırdı. İşte Manisa'daki günü de böylesine koşuşmalı günlerden sadece birisiydi. Onlar karı koca her türlü komplodan uzak, kendi işleriyle meşgul oldukları saatlerde Selçuk reklamcısına teknesini satma pazarlığına oturmuştu. Gülşah'ı istediği paraya kakaladığı takdirde yerine koyacağı tekneyi çoktan planlamıştı. Daha büyük, modern ve tam bir yarış teknesi olacaktı. Tabii ki bundan aldığı paranın yenisinin Fransa'daki yapım masrafını karşılaması mümkün değildi. Ama bunun çıkış noktasını da bulmak üzereydi. Her şey o kadar üst üste gelmişti ki bunun inceliklerini düşünmeye fırsat bulamamıştı bu hafta sonu. 39 yaşındaydı ve bugüne kadar sadece hayal ettiği, büyük bir hırsla sahiplenmeyi arzu ettiği ne varsa hepsini birden ve bir an evvel gerçekleştirmek istiyordu. Sanki biraz daha gecikirse hayatının tutunacağı bir zaman dilimi kalmayacaktı. İşte bu kadar farklı insanla farklı mücadeleyi aynı anda başlatması ve bu kadar karmaşayı yaşaması da bundandı. Ayrıca hayatın zaten kendi getirdiği şanssızlıkları da vardı. Amcasının evinde halasının karşısına çıkması, Bora'nın haddini bilmeyerek ona terslenmesi, Vefa'nın tehdide aldırmaz tavrı, anlattıklarına amcasının çok da ikna olmuş görünmemesi gibi. Her neyse diye geçirdi içinden. Şu an Nihat'tan istediği parayı koparmaya konsantre olması gerekti. Aynı saatlerde Vejduvardar Zürih'e varmış, Hans Peter Hoffmann'la buluşmak üzere yola çıkmak üzereydi. Refet Vardar ise Cuma'dan beri yaşadığı kafa karıştırıcı konuşmaların ardından pazartesi sabahının erken saatlerini keman çalmaya ayırmıştı ve dinlenen zihni şimdi holding yolunda olayı tavır, motivasyon, sebep üçgeninde yerleştirmeye uğraşıyordu. Bora bütün pazar gününü uçakta ağabeyiyle yaptığı dalaşı düşünüp stresle geçirdikten sonra 7 saat geriden gelen New York saatiyle pazartesi gününe konsantre olmaya çalışıyordu. Seher Vardar ise çok önceden planlanmış olduğu davetinin hazırlıklarıyla meşguldü. O gün sabah yogasından sonra duşunu alıp giyinmiş ve hemen aşağıya inmişti. Öğle saatlerinde evin kalabalığı artmış, evin emektarlarının yanı sıra o gün için tutulmuş personel hummalı bir şekilde masa, iskemle, çiçek, malzeme taşımaktaydı. Bir başka ekip bir kamyonetten orkestra elemanlarının enstrümanlarını indirmekteydi. Sabahın erken saatlerinden beri pus ve hafif serince bir hava vardı ve pek düzeleceğe benzemiyordu. İçeride salondaki muhtelif bölümleri ayıran geniş kapılar ardına kadar açılmış ve olabildiğince geniş bir mekan yaratılmıştı. Salondaki bazı eşyalar o günlük çıkarılmış, bodrum katına taşınıyordu. Ortada geniş bir alan açılsın, insanlar rahat dolaşsın istemişti Seher. Üzerinde siyah ipekli balıkçı yaka bir bluz ve lastik pantolon, ayağında siyah rugan mokasenleri büyük bir enerjiyle çevresindeki kalabalığı yönlendirmekteydi. Elindeki çatal bıçak servisi çekmecelerini mutfağa taşımakta olan Hadise'ye seslendi. Çiçeği arayıp hatırlat. Siparişimi gecikmeden göndersinler. Koş, koş, koş. Her telaşa rağmen ağır temposu fazla değişmeyen Hadiye biraz daha gayrete gelip kendisine göre süratlendi. Seher hızlı adımlarla salonun ön tarafındaki verandaya çıktı. İki eleman kapının tam dibine ısıtıcılar yerleştirmekteydi. Onları gördüğü anda aşk olsun çocuklar diye tatlı sert uyardı. Yolu kapamışsınız, şunu alın sağ tarafa, şunu da sola, biraz daha sağa. Tamam, şimdi oldu. Birkaç tane de bahçeye yerleştireceğiz. Aceleyle tekrar içeri girerken kendi kendine devam etti. Ve dua edeceğiz yağmur yağmasın diye. Cazcıların enstrümanlarını salona getiren taşıyıcılar ne yapacaklarını bilemez halde o trafiğin ortasında kalmışlardı. Seher seri adımlarla onlara yaklaşırken avuçlarını birbirine çarparak seslendi. Çocuklar haydi haydi, size nereye yerleştireceğinizi göstermediler mi? Başını hızlı hareketlerle sağa sola çevirip bakındı ve içeriye doğru yürürken yüksek sesle ''Hadiye, Hadiye, gel şu çocuklara sahip çık'' diye seslendi ve hemen ardından kapıdan yeni girmekte olan catering ekibine yolu göstermek üzere mutfağa doğru yönlendi. ''Gelin çocuklar, beni takip edin, mutfak bu tarafta.'' Seher durup etrafına bakındı. Akşama daha çok vardı, ancak yapılacak da çok iş vardı. Cuma günü ağabeyinin evinde yaşadığı üzüntüyü geride bırakmıştı ama kalbinde birkaç kıymık kalmıştı. O günden hem yeğeninden hem ağabeyinden hatıra. Şimdi davet hazırlığının ve akşamın tadını çıkarma zamanıydı. Misafir odalarını kontrol etmesi gerektiğini hatırlamıştı ki Hadiye cep telefonunu getirdi. "Kimmiş?" dedi Seher. Genç kız sanki kendisi bir kabahat yapmış gibi çekinerek, "Muzaffer Bey, efendim," dedi. Seher önce geri çevirecekken konuşup kurtulmaya karar vererek telefonu eline aldı. Belli ki bugününün tadını da o kaçıracaktı. Sadece keyfi kaçmamış, içine yine o ürküntü girmişti. "Seninle konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı Muzaffer," dedi ve cevap beklemeden kapadı. Sonra Hadiye'ye telefonu uzattı. "Muzaffer Bey ararsa sakın bana bağlama." Burnundan derin bir soluk alıp silkindi ve aynı hızla tempoyla salondaki kalabalığın arasına daldı. Pazartesi gecesi Seher Vardar'ın evi. Puslu ve serin başlayan gün neredeyse hiç güneşin renklerini görmeden akşamla buluşmuş ve kuru sıcak yazdan sonra ilk kez sonbaharın habercisi bir gece yaşanmıştı. Yine de davet Seher Vardar'ın her daveti gibi son derece neşeli geçmişti. Hafta içi ve gece yarısı olmasına rağmen halen mumlar ve beyaz orkidelerle süslenmiş, kolalı beyaz keten örtülü yemek masalarında oturan ve pistte dans eden birkaç çift kalmıştı. Birkaç küçük grup da ellerinde içki kadehleri verandaya çıkmış sohbettelerdi. Salonun köşesinde piyano, kontrabas, saksafon, gitar, bas gitar, bateriden oluşan orkestranın üyeleri belli ki eğlendirdikleri kadar kendileri de eğlenmekteydi. Seher, lila rengi, uzun, şifon bir elbise giymiş, kızıl kumral saçlarını hafifçe krepe ile şekillendirmişti. Yüzünde yaşına uygun sade bir makyaj vardı. Kıyafetini bir çift sallantılı rubi küpe ve sol elindeki rubi yüzükle süslemişti. Bir elinde rakı kadehi, diğerinde sigarası, gitmek üzere olan bir grup misafiriyle konuşmaktaydı. Onlarla beraber sohbet ederek kapıya doğru ilerledi ve hepsini tek tek öperek merdivenlerden inip arabalarına gitmelerini bekledi. Tam geriye dönüyordu ki salondaki diğer grubun ayaklandığını görünce tatlı bir sesle itiraz etti. "Nereye gidiyorsunuz? Aşk olsun, oturun daha." İsteğinin arkasında kimsenin tahmin edemeyeceği korkusu vardı. Bunu saklamaya çalışıyordu ama misafirlerini ikna edemedi. Yaşlılar için bu kadar eğlence tamam gelmişti. Kiminin ilaç, kiminin iğne saati geçmişti bile. Daha gençlere gelince yarın işe gideceklerdi. Yemeklerin lezzetine, servisin mükemmelliğine ve nostaljik müziğin güzelliğine teşekkürlerle vedalaştılar. Seher bir taraftan gergin bakışlarıyla evin salonuna, bahçeye, birini arar gibi bakarken diğer yandan vedalaşan misafirlerini dudaklarında sıcak ve keyifli bir tebessümle öpüp geçiriyordu. Kapının önünde sıralanan otomobiller sahiplerini alıp çakıllı yoldan birbiri ardı sıra bahçenin çıkışına doğru yola koyuluyorlardı. İçeride catering firmasının elemanları kendi mallarını toparlamaya başlamış, orkestra susmuştu. Geceye malzeme ve eleman getiren servis arabaları, minibüsler, kamyonetler mutfağın arka bahçeye açılan kapısında sıralanmışlardı. Seher ilk defa bütün bu kalabalığın mümkün olsa da gitmemesini diledi. Yalnız kalmak istemiyordu bu gece, huzursuzdu. En son misafir arabasına doğru giderken şu anın mümkün olduğunca uzamasını arzuluyordu. Bütün gece kaçmaya muvaffak olduğu tatsızlıkla er geç karşılaşacağını biliyor, dışarıda kalmakla bunu sadece geciktiriyordu. Tebessümüyle yüreğindeki sıkıntıyı örtmeye gayret göstererek bahçe yolunda arabası uzaklaşan son misafirine sigarası parmakları arasında elini salladı. O anda yanı başındaki ayak sesiyle irkildi ve onu gördüğü an yüzünün ifadesi değişti. Dudaklarındaki gülümseme anında silindi. Bakışları yüreğindeki endişeyle puslandı. Muzaffer gömleğinin yakası açılmış, kravatı çözülmüş, gözlerinde küstah, alaycı ve oldukça içkili olduğu belli bir bakışla karşısında durmaktaydı. Seher Gizlemek istemesine rağmen duyduğu korkuyu bir türlü bastıramıyordu. Kendini mümkün olduğunca kontrol ederek sakin bir tavırla konuştu. ''Araba kullanabilecek misin? Belki de taksiyle gitmen daha iyi olur.'' Sesi bir dilekten ziyade kesin bir tavrı belirtiyordu. Muzaffer sağ işaret parmağıyla onun burnuna dokunup içinde zorbalık olan bir tonda cevap verdi. ''Gideceğimi kim söyledi?'' Seher onun temasından kendini geriye çekerken ''Ben'' dedi. ''Ama ben istemiyorum. Aynı konuyu açmayalım lütfen. Davetsiz gelişin zaten küstahlığın daniskasıydı. Ama artık davet de bitti. Herkes gitti ve sen de gidiyorsun.'' Muzaffer iki eliyle onu kollarından kaba bir şekilde sıkıca tuttu. Seher silkinip kurtuldu. Gerekirse içeriden yardım çağırabileceğini biliyordu ama çoluk çocuk personelin yanında rezillik çıksın istemiyordu. Bunu her zaman olduğu gibi yine kendisi sakin bir şekilde halledecekti. Eski kocasının gözlerindeki hırslı, inatçı ve sahiplik belirten bakışları izledi. Aniden Muzaffer'in dudaklarına yumuşak ama arsız, alaycı bir gülümseme yayıldı. Gözlerinde hülyalı ve sarhoş bakışlar kıvılcımlandı. Seni dedi, 10 sene boyunca mutlu eden güce hala sahibim, biliyorsun değil mi? Ve ben senin bu gücü özlediğini biliyorum. Haydi bana bir işaret ver. 11. ayrımın sonu sayfa 148.